Ayrım 3 Huzursuz Hayaletler Glenn Mead Sayfa 28 Courtney ile arkadaşlığımız okul öncesinden başlamıştı. O da üst fırlamalarından biriydi. Babası Birleşik Devletler Ceza İşleri Soruşturma Dairesi CID'de çalışan bir subaydı ve orduda işlenen suçları soruşturuyordu. Bu CID subayı olduğunda Courtney'nin de yapacağı meslekti ya, milyonlarca yıl geçse onu asker üniformasıyla göremeyeceğimden kesinlikle emindim. Galiba DNA bağı sandığımızdan da güçlü. Üs fırlaması günlerimizde bir askeri üssün dikenli telleri bile özgür ruhlarımızı zapt edemiyordu. Babam her zaman hapse düşecek olsak kaçış komitesinin başına geçeceğimizi söyler gülerdi. Courtney ve benim için her şey lise yıllarında yaşandı. Eğlenmekten hoşlanıyor, annesiyle babasının otomobilini aşırıp bizleri dansa ya da göl kenarında bira içmeye götürmekte bir sakınca görmüyordu. Courtney'nin yanında bir gangsterin sevgilisi olmanın heyecanını yaşardım. Bir seferinde annemle babam bir hafta sonu daveti için gittiklerinde bizim evde Courtney'nin cüretini sergilediği bir parti verdik. Courtney 40'tan fazla arkadaşa haber vermiş, dolgun maraska kirazı dolu kavanozlardan hazırlamaya bayıldı, o tuhaf kokteyllerde kullanacağı küçük kağıt şemsiyelere kadar her şeyi ayarlamıştı. Bu karışıma eklenen başka bir şey de ışıkları azaltacağı an için dikkatle seçtiği slow müzikti. Tanıdığım her çocuk Courtney'yi arzuluyor, oysa onun gözü kardeşim Kyle'dan başkasını görmüyordu. Kyle'ın ona karşı duyguları da aynıydı. Bazen onları arka verandada şarkı söylerken işitiyordum. Kyle babamın Noel armağanı gitarını tıngırdatır, Courtney ile birlikte düet yapmaya çalışırdı. Bir cowboy türküsü, eski bir Johnny Mitchell ya da Bruce Springsteen şarkısı söylerlerdi. Tiz notaları çıkaramadıkları zaman şarkı boyunca gülüyorlardı. Birlikteyken hep gülerlerdi. Birbirlerine uygun görünüyorlardı. Kyle utangaç olabilirdi. Oysa etrafta Courtney varsa şakacı ve muzip tarafı ortaya çıkardı. Bir seferinde kasabaya dev dönme dolabı ve çarpışan arabalarıyla eksiksiz bir panayır geldiğinde Kyle ve Courtney bir hırdavatçıya gidip 15 santimlik dişli bir cıvata aldı. Panayırı Casey biraderler işletiyordu. Kirli yelekler giyen, sırtları kıllı, kalçalarının üzerinde yağlı deri takım çantaları taşıyan gergin tipler. Eski çatırtılı düzeneklerinin çevresinde dikkatli gözlerle dolanırken bebek bekleyen müstakbel babalar gibi birbiri ardına sigara içiyor, neredeyse Hindenburg'u aratacak bir felaket bekliyorlardı. Kyle Courtney ile ikinci sefer bindikleri dönme dolaptan inerken elindeki cıvatayı gösterip ''Özür dilerim efendim ama bunu buldum.'' dedi. Casey'lerden yaşlı olanı yanlışlıkla el bombasının pimini çeken askerlere özgü patlak gözlü bir dehşetle cıvatayı inceledi. Ardından da dönme dolaba bakıp ''Durdurun şunu!'' diye bağırdı. ''Şu kahrolası zımbırtıyı durdurun! Herkes insin! Hepsini indirin! Duydunuz mu? Tanrı aşkına aşağıya!'' Casey biraderler koca dönme dolabın üzerine yayılmış her bir cıvatasını ve somununu elden geçirirken Kyle ve Courtney bir duvarın arkasına çekilmiş katılarak olanları seyrediyordu. Çoğu kız erkek kardeşinin en iyi arkadaşıyla çıkmasından hoşlanmaz. Oysa bu durum beni rahatsız etmiyordu. Courtney sadıktı. İçkinin dozunu kaçırmaz, cigaralık tüttürmezdi, kendini ortaya atmazdı. Ama başka bir sürü şey yaptığından emindim. Planladığımız davet günü arka verandadayken Courtney babasının en iyi Panama prolarından birinden bir nefes çekti. Öksürüp ağzındaki dumanı boşalttıktan sonra bana en iyi tavsiyesini verdi. Slow çalmaya başladığım zaman salak üst vaizinin bize söylediklerini unut, tamam mı? Ne söylemişti ki? Vaizin güneyde aksanını taklit ederek ''Siz genç hanımlar dikkatli olun, beni duyuyor musunuz?'' dedi. ''Bir erkekle slow dans ederken her zaman aranızda Hazreti İsa için bir yer bırakmayı unutmayın.'' kıkırdadı. ''Bana soracak olursan İsa bu sefer pas geçebilir.'' Bizimkilerin erken dönebileceğini düşünerek anneme sert bir içki verilmezse mümkün olabilirdi. Pencerelere gözcüler yerleştirdik. Gece yarısından biraz önce işler tam rayına oturmuş, Courtney yeni bir kase punç, kirazlarına küçük şemsiyeler geçirilmiş, o tuhaf karışımlı kokteyllerden birini hazırlamışken biri yaklaşan farları görüp ''Hey geliyorlar!'' diye haykırdı. Courtney ile avazımız çıktığı kadar ''Kırmızı alarm saklanın!'' diye bağırdık. Müzik susarken birden ayılmış gençler sürüsü saklanma telaşıyla birbirinin üzerinden atlayarak sanki çapulcu bir zombi çetesi evi istila etmek üzereymiş gibi kaçmaya koyuldu. Bizimkiler içeri girdiklerinde yanlarında annemin içkici arkadaşları yani Courtney'nin annesiyle babası, yüzbaşı ve Mrs. Vicky Adams vardı. Dediklerine göre gittikleri davet çok yavanmış. Çakır keyif annem de hep birlikte bize gidip doğru dürüst bir şeyler içmeyi önermiş. Bir süre babamın duvarında kılıç gibi çatılmış İrlanda ve Amerikan bayrakları bulunan çalışma odasında oyalandılar. Annem Adams'lara evliliklerinin yıl dönümünde yaptıkları İrlanda seyahatinin fotoğraflarını gösterdi. Blarney taşını öperken Moher kayalıkları üzerinde ve zümrüt yeşili tarlalara hakim kale burçlarında poz verirken, bir İrlanda barında viski kadehlerini kaldırırken, annem yüzünü boydan boya kaplayan bir tebessüm, bir elinde yarım litre Guinness'la bir eşeğe binerken, bir de annemin İrlanda yolculuğundan en değerli hatırası, dikenli bir ağaca tüdemiş bronzdan 20 santimlik efsanevi bir kelt kuşu. Sonra annemin Mrs. Adams'a yeniden düzenlenmiş banyolarımızı göstereceği tuttu. ''Yeni küvetlerle duşları görmelisin Vicky.'' Annem ağzında külü düştü düşecek bir sigarayla büyük banyoya girip duşun perdesini çekince ellerinde çamur renkli kokteyl dolu kocaman bardaklar tutan Courtney ve Kyle ile burun buruna geldi. Donmuş sessizlik bir iki saniye sürdü. Annem ağzını açtığında sigaranın ucundaki kül döküldü. ''Bu da ne demek?'' ''Selam anne, partiye hoş geldin.'' Kyle kıkırdadı, utandı, her zaman olduğu gibi yüzü kızıla kesti. Elindeki kokteyl de bir işe yaramadı. Kısa süre sonra yüzündeki ifade değişti, mahrem yerlerini mengeneye kaptırmış ya da çocuk bakıcısıyla çırılçıplak basılmış gibi bakmaya başladı. Mrs. Adams akıllıca davranarak banyodan çıktı. Bu işi halletmeyi anneme bırakmaktan oldukça mutluydu. Courtney arkasından anne diye yalvarırcasına seslenince kızına hafif dumanlı keyiflice el salladı. Senin sorunun tatlım. Courtney bu kez anneme dönüp pişkince gülümsemeyi denedi. Mrs. Kay, harika görünüyorsunuz, geceniz nasıl geçti? İçkiden kocaman açılmış mavi rimelli gözlerini anneme dikmişti. Kyle, çık ve dışarıda bekle. Ama anne. Ne diyorsam onu yap. Kyle süklüm püklüm çıktı. Ölümünüze susamamışsanız annemle tartışmaya girmezsiniz. Özellikle de kafası kıyaksa. Annem Courtney'nin elindeki bardağı kaptı, bir yudum içti ve yüzünü buruşturdu. Bunun içinde ne var? Soda. Başka? Viski. Ve vodka. Biraz da nane likörü. Bir de kiraz, öyle mi? Biraz C vitamini olsun dedim. Tımarhanede yaptıkları şeylere benziyor. Annem dönüp öfkeyle bana baktı. En iyi Betty Davis pozuna bürünmüştü. Courtney'i ve evde sakladığın ne kadar muhallebi çocuğu varsa hepsini buradan çıkar. Yoksa babanın tabancasını alıp ateş etmeye başlayacağım. Tanıdığım her lise öğrencisi annemin deli olduğuna inandığından kimse kanıt niyetine silah sesi işitmeyi beklemedi. Onlarca çocuk saklandıkları yerlerden fırlayıp batan gemiyi terk eden fareler gibi ön ve arka kapılardan kendilerini dışarı attı. Annem elindeki bardağı bir dikişte bitirdi. Lavaboya atıp tuzla buz etti. ''Doğru dürüst bir kokteyl yapmayı öğrenmeden de bu eve dönmeye kalkmayın, anlaşıldı mı?'' 5. Bölüm. Babamın mavi Taurus'u mezarlığın kapısında durdu. Arabadan hiç kabul etmeyeceği gibi güçlükle zorlanarak indiğini gördüm. Mezarlık bakıcısının yanından geçerken takma ayağını hafifçe sürüklüyordu. Bütün hayatı boyunca ölümle burun buruna yaşamış biri olarak mezarlıklardan nefret ederdi. Mesleğinde yeterince ölüm gördüğünden diye düşünüyorum. Buraya da çok ender gelirdi.
''Günaydın albay.''
''Günaydın George.'' Mezar bakıcısını şaka yapıyor gibi selamladı. Emekliye ayrılalı yıllar olmasına rağmen insanlar babama hala rütbesiyle hitap ediyordu. Bana doğru yaklaşırken koltuğunun altında kahverengi kağıda sarılı bir paket gördüm. Ağır görünüyordu. Babam protez bacağına rağmen dik yürürdü. En azından dik yürümeye çalışırdı. 2 yıl önce Parkinson başlangıcı teşhis edilmişti. Henüz ciddi sayılabilecek bir aşamaya varmamıştı ama yine de bazen can sıkıcı belirtileri oluyor, elleri veya çenesi titriyor, yüzü kasılıyor, zaman zaman da hareketlerinde dengesini etkileyen bir katılık veya yavaşlama görülüyordu. Ara sıra belleği eski hızını kaybediyordu. İlaçlar işe yaramıştı. Damarlarında bütün o kelt kanının aktığı eski bir asker olarak hayatta her şeyle savaştığı gibi Parkinson'la da savaşıyordu. Ütüsü kusursuz bir pantolon, deri mokasenler ve kahverengi deri bir pilot ceketi giymişti. Asıl dikkati çeken de o kendine özgü şapkasıydı. Oduncuların giydiği kordonla bağlanan ekose flanel astarlı kulak kapakçıkları olan şapkası. O şapkayla Goofy'ye benzediğini söyler takılırdı. O da olabilir derdi. Ama hiç olmazsa kulakları üşümüyor. 67 yaşında her geçen yılla saçları biraz daha ağarmasına, kaşları biraz daha çalıya benzemesine rağmen hala güçlü, kuvvetli, görünüşü etkileyici bir adamdı. Hala o bilindik yontulmamış ama yakışıklı kelt yüzüne sahipti. Bir de İrlanda'ya ilk gittiği zaman annemin ödünü koparan, omzunun üzerinden her baktığında o kahrolası aktör Spencer Tracy'yi görüyorum dedirten bakışlar. Yanıma geldi, saygıyla şapkasını çıkardı, elimi avcuna alıp sıktı. Bu çiçekler güzele benziyor. Yola çıkmadan önce bir uğrayayım dedim, bir dua okuyayım. Dışarısı sanki biraz soğuk. Annem sarı güle bayılırdı. Babam boynuna bej bir atkı dolamıştı ve soluğu havada buğulanıyordu. Şapkasının kulak kapakçıklarını indirdi, ellerini ovuşturdu ve parmaklarına hohladı. Kuzeyde daha da soğuk, bazı yerlerde kar bile var. Yolda dikkatli olmalısın. Beni bilirsin, kanundan kaçan en deneyimli katiller gibi 90'ı hiç geçmem. Göz kırptı. Gülümsemeyi becerdim. Öyleyse Michigan'a varman 3 günü bulacak. Rüzgar arkamdayken en fazla 1,5 gün, yarın öğlen orada olurum. Askerlik hayatı boyunca uçaklardan atlamış biri olarak uçak yolculuğundan tuhaf bir şekilde nefret ediyor, her yere arabayla gidiyordu. Uçak düşmanlığı Jack ve çocuklarım kaybolduktan sonra daha da arttı, bahanesi de hazırdı. Araba kullanırken düşünecek zaman buluyorum. Neyi düşünmeyi diye merak ederim. Emekliydi. Samanlığın arkasındaki atölyesinde bir şeyleri kurcalamanın, yürüyüş yapmanın, kitapları yalayıp yutmanın, arada sırada seyahat etmenin ve hanım arkadaşı Ruby'nin dışında ne düşünmesi gerekiyordu ki? Amy ve Sean'a ama özellikle Sean'a hep yakın olmuştu. Hatırlıyorum, emekliye ayrılmasının üzerinden çok zaman geçmemişti. Prostat iltihabından sonra iyileşmek için kasıklarının üzerinde bir battaniyeyle çalışma odasındaki kanepesine uzanmış yine kitap okurken Sean yanına sokuluvermişti. ''Neden hep bir şeyler okuyorsun?'' dedi. ''Okumak insanın beyni için yararlı da ondan evlat, insanı uyanık tutar.''
''Hepsi bu kadar mı?''
''Evet, babamın çalışma masasındaki kupanın içinden bir golf topu aldığını hatırlıyorum.'' Bu topu görüyor musun evlat?
Evet efendim.
Bak, bir erkek yaşlandıkça prostatı büyür. Bu golf topu kadar olur. Prostatı her yıl büyürken beyni küçülür. İkisi aşağı yukarı aynı boya gelince erkek tarihi romanlara merak salar. Bunu yaşlanınca anlayacaksın evlat.
Sean şaşkın bakarken Jack bir kahkaha patlattı. Oysa şimdi kolumu sıvazlarken babamın yüzü ciddiydi. İyi misin tatlım?
Değildim. Mezar ziyareti beni hep huzursuz ederdi. Yine de başımı salladım. Ruby'yi aradın mı? Nasılmış?
Yarın ameliyat edecekler. Sonra ameliyatın gidişine göre kemoterapiye başlayacaklar. Çetin cevizdir, dayanıklıdır. Öbür tarafla savaşıp sağ çıkacaktır, görürsün.
Orada bulunman iyi olacak.
Tarihin gerçekten garip bir cilvesiydi. Babam bundan 1 yıl önce yaşlılar için çevrim içi bir çöp çatanlık sayfasına girmiş ve Michigan'dan bir hanımla tanışmıştı. Annemin ölümünden sonra ilk ciddi ilişkisi. Ondan önce bridge kulübünde tanıdığı kadınlarla buluşmaları vardı. İçkici olduklarına karar verdiklerini sepetliyordu. Üşütükler biraz daha dayanıyor ama babam sorunlu kadınları uzun süre çekemiyordu. Evliliği sırasında yeterince ders almış olmalıydı. Ruby Alice tam onun aradığı gibiydi. Tatlı, aklı başında, hayat dolu, çocukları torunları büyümüş bir dul. Ruby ona uygundu, kocası eski askerdi. Ortak merakları vardı. Yürüyüş, sinema, kitap okumak, seyahat etmek.
En güzeli de Ruby'nin gelişmiş bir mizah anlayışının olması ve babamın ara sıra ortaya çıkan İrlandalı aksiliğini idare etmeyi bilmesiydi. Sonra bundan tam 4 hafta önce evlenmekten bahsederler ve Ruby babamla birlikte yaşamak için güneye taşınmayı düşünürken kadıncağızın yumurtalık kanseri olduğunu öğrenince dünyaları yıkıldı. Babamın yüzündeki bezginliği ve kaygıyı gördüm. Sanki uzun bir yarış koşmuş ve parkur iyiye gitmiyormuş gibi. Önce karısı, şimdi de evleneceği kadın. Oysa savaşçı her zaman savaşçıdır. Albay Frank Kelly de hiç vazgeçeceklerden değildi. Bu tarafına bayılıyordum. Her zaman iyi bir baba olmuştu. Sevgi ve destek dolu, titiz ama yumuşak, iyi kalpli ve mantıklı. Irak'tayken birliğinin her an Iraklı çocuklara dağıtılacak sakız, şeker, boyama defteri ve kalem bulundurmasını isterdi. Sadece çocukların sevgisini kazanmak için değil, o çocuklar kendi eserleri olmayan bir boğuşmada, savaş alanında kapana kısıldıkları için. Babam konuyu değiştirmek için, yazı işi nasıl gidiyor diye sordu. Yazma alışkanlığımdan haberi vardı, şu aralar zorlandığımın farkındaydı, biliyor olması gerekirdi. Evim babamın Loudon gölü kıyısındaki 10 dönümlük çiftliğiydi. Sadece Parkinson değil, aile evine dönmemin bir sürü nedeni vardı ama onlara sonra geleceğiz. Yazarın tıkanması diye bir şey duymuş muydun?
Tabii, duvara toslamak gibi değil mi?
Ben duvardan çok daha tosladığımı düşünüyorum. Tutup en akla gelmeyecek şeyi yapmış, 6 yıldan beri tam zamanlı öğretmeni olduğum Bearden Lisesi'nde çalışmayı bırakmıştım. Yeterince birikmiş param vardı ve roman yazmak için bir yıl ara vermeyi düşünmüştüm. Yeniden yazmaya başlamam gerekiyordu. Sadece içimde nihayet bir kitap yazmaya çalışma dürtüsü hissettiğimden değil, çünkü yazmanın bir şekilde hayaletlerimle de barışmamı sağlayacağını umuyordum, dua ediyordum. Yazmanın milletin gözü önünde elbiselerini çıkarmak gibi olduğu söylenir. Böylelikle bir şekilde içini arındırırsın, öyle umuyordum. Ruhumun buna ihtiyacı vardı. Babam belli belirsiz gülümsedi. O tıkanma geçer dedi. Umarım geçer, o pakette ne var? Koltuğunun altındaki ağır paketi alıp iki eliyle tarttı.
Kendi yaptığım bir şey.
Buruşuk paket kağıdını açtı. 30 santim boyunda, bir parmak kalınlığında, gri mermerden kalp şeklinde bir taş. Ortasında Latince'ye benzer birkaç kelime kazınmış.
Dilek sisset. Numquam oblivione delebitur.
Ne anlama geliyorsa. Ama bu taşı kesmek, biçim vermek, yontmak ve cilalamak için epey emek verdiğini görebiliyordum. Atölyenden gelen bütün o cırtlak ciyaklama seslerinin nedenini şimdi anladım.
Öyle mi?
Bir kediye işkence yapıyorsun sanmıştım.
Taşlama makinem öyle ses çıkarıyor ha.
Neredeyse. Mermer kalbi havaya kaldırdı.
Üzerindeki Latince yazı her zaman sevilir, asla unutulmaz diyor. Arkeologlar bazı saygın Roma soylularının mezarında bu yazıdan buluyormuş. Eski Roma soylularına uygunsa biz Kerriler için de uygun olmalı dedim. Keskiyle taşlama makinesine hakim olduğum günden beri bunu düşünüyordum.
Duygulandığımı hissettim. Teşekkürler.
Önemli değil.
Üzeri yazılı kalbi iki mezarın arasındaki beyaz mermer mıcırlarının üzerine bıraktı. Destek almak için annemin mezarına dayanıp eğildiğinde, elleriyle çenesinin titremesinin dışında saçının dökülmeye başladığını, tepesindeki kır saçların azaldığını gördüm. Mermeri yerleştirmek için uzattığı ellerinin üzerindeki kabarık damarları gördüm. Cildinin krepon kağıdına benzemeye başladığını fark ettim. Taptığım güçlü baba yaşlanıyordu. Florida'da o iki salak maço herifin karşısına dikildiği günden beri bir ömür geçmiş gibiydi. Yine de gerektiğinde beni hayatı pahasına koruyacağını biliyordum. Hala beyaz atlı şövalyemdi benim. İtilip kakılacak adamlardan değildi. Başucu masasının çekmecesinde dolu bir 45'lik, evin çeşitli yerlerinde de bir sürü silah bulundururdu.
Hazırlıklı olmak gerek tatlım. Ordunun bana öğrettiği bir şey varsa o da hazırlıklı olmaktır.
Bana bir çalım Gran Torino filmindeki Clint Eastwood'u hatırlatıyordu. Aynı ince ama sert görüntü, Parkinson'da olsa dedeye dalaşamazsın. İnsanın anne veya babasını yaşlanırken izlemesi kolay değil. Onlarda kendi ölümlülüğünü görürsün. Bütün bir hayat ve ortak geçmişiniz geriler, en parlak günlerin gider, kesin bir ölümle ve kendi geleceğinle yüz yüze kalırsın. Babam hala sağlam ve becerikliydi. Yine de çatlakların oluşmaya başladığını görebiliyor, makinenin çatırdadığını işitebiliyordum. Eserini iki mezarın arasına yerleştirdi. Her iki mezarın üzerindeki taşlara sevgiyle dokundu. Bir dua okuduktan sonra doğruldu. Şapkasını yeniden başına geçirip kulak kapakçıklarını bağladı. Vaktinde varmak için gitme zamanı geldi.
Yoldan telefon et.
Sadece annemin mezarı varken bile babam burada oyalanmaktan hiç hoşlanmazdı. Bir de kaybettiklerimizden hiç bahsetmezdik. Oysa boşluğun ne kadar derin ve ne kadar acımasız olduğunu ikimiz de biliyorduk. Bu da babamın başka bir özelliği, belki de bir kelt kusuruydu. Elinden gelse acısını asla göstermezdi.
Tabii.
O sırada omuzlarının kamburlaşıp sarsıldığını gördüm. Istıraplı bir çığlık gibi bir hıçkırık işittim. Acısını bastırdı, gözleri yaşardı, yaşları sildi, sarıldım. Yanaklarını kuvvetle öptüm. Babamın erkek kokusuna bayılıyordum. Sabun ve atölye yağı tümüyle erkeklik. Babam yanağımı acıtacak kadar kuvvetli öptü. Kocaman kollarını vücuduma dolayıp sarıldı. Bıraktığında mezarlara baktı. Onu o kadar sevmiştim ki Kat. Deli gibi sevdim. Hiç ara vermeden. Hepsini çok sevdim Jack. Amy, Sean. Yanaklarından yaşlar akıyordu. Gözlerinin içine baktım. Benim gözlerimde de yaşlar vardı. İkimiz de çok sevdik. Babam gittikten sonra oturdum. Yarım saat, belki de daha az bir süre ancak ölülerini hatırlayanların anlayabileceği anılarda kayboldum. Amy'nin doğumunu, dünyaya 11 hafta erken gelmesini, doğumundan bir saat sonrasını, her şeyin belirsiz olduğu sırada Jack'in sakız çiğneyerek, hastane lobisinin dışında tüttürdüğü sigaraların leş kokusunu yayarak, Amy'nin o günü çıkaramamasından kaygılanarak, hastane odasında delirmiş gibi volta atmasını hatırladım. Sonunda bütün sinirlerim gergin, odayı arşınlamaktan vazgeçmesini istediğimde durmasını, yatağın kenarına oturup elimi sıkı sıkı tutmasını, gözlerinde yaşlarla her şeyin bir biçimde yoluna gireceğini söylemesini hatırladım. Rahatlatıcı gülümsemesi ve elimi kavraması beni gerçekten sevdiğini gösteriyordu. Sean'ın okuldaki ilk gününü sınıfa girmeden önce dönüp son bir kez el sallamasını, vedalaşırken tereddütle gülümsemesini hatırladım. Jack ile Sean'ın tebessümlerini zihnimden atmaya çalıştım. Çok acı veriyordu, çok derindi. Gitmeye hazırdım. Mezar taşlarına son bir kez dokundum. Buz gibi soğukluğun parmaklarıma işlediğini hissettim. Arkamda bir araba motorunun fısıltısını işte o zaman işittim. Dönünce şofördü, gümüş renkli bir Bentley'in mezarlığın girişine yaklaştığını gördüm. Arabadan cep telefonuyla konuşarak inen adamı tanıdım. Yakışıklı, terzi elinden çıkma, uzun ve siyah bir pardüsü giymiş, ayakkabıları porselen gibi cilalanmış. Nabzım deli gibi atmaya başladı. Adam yüzünü bana çevirir çevirmez dert çıkacağını anlamıştım.
3. ayrımın sonu. Sayfa 38.